Tarihin Algısı podcast serisinin ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, diğer bölümden devam edersek 1920 ve 50'li yıllar arasında yazarın bize çizdiği Japonya'nın söylemsel uzamı tarihsel anlamda şu şekilde. Japonya 20. yüzyılın başında Japon-Rus Harbi ile birlikte büyük bir kazanım elde ediyor. Büyük bir galibiyet elde ediyor ve tüm dünyayı şaşkına çeviren bir başarı elde etmiş oluyor. Çünkü Asyalı bir gücün Rusya gibi büyük bir devlet karşısında en büyük aslında galibiyeti. Bu bütün batılı dünyayı sarsıyor. Çünkü böyle bir şeyin örneği daha önce yani Batı'nın yükselişiyle birlikte görülmüş değil. Bu da Batı'nın yükselişini bir sekteye uğratan bir gelişme olarak algılanıyor. Bunun dışında tabii ki ardından Çin-Japon Savaşı ve Japonya'nın bölgede büyük galibiyetler elde etmesi, bunun peşi sıra gelen gelişmeler. Bu gelişmeler ışığında dönemin Japonya'sındaki entelektüeller, yazarlar, siyaset adamları aslında meyvesini yedikleri batılılaşma ve modernleşmeyi artık Japonya o 5 batılı gücün, büyük gücün arasına katılınca kendi içerisinden nasıl bir ideoloji aslında, nasıl bir sentez çıkartabileceği üzerine birçok yorum gelişiyor. Yani aslında Japonya kendini başta, daha sonra da Asya'yı yeniden keşfetmek istiyor ve bu modernliğin batıcılıkla eşleştirilen teorisine karşı kendi modernliğini bir bakıma yaratmak ve aslında bu batılı modernliği aşma girişimleri düzenleniyor. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi modernliği aşma sempozyumudur. Özellikle 20. yüzyılın birinci yarısında düzenlenen bu sempozyuma birçok Japonyalı Japon yazar katılmıştır. Bilim adamları ve entelektüeller katıldı. Ve birçok farklı ekol vardı tabii ki bunun arasında. Daha önceki podcastlerimde belirttiğim gibi Kyoto ekolü de bunların arasında. Mesela Takeuchi savaşın ikili doğasıyla savaşın hem Asya'ya karşı saldırganlığın sergilendiği bir savaş hem de Asya'yı batılı güçlerden kurtarma savaşı olduğunu kastediyor Japonya'nın misyonu arasında. Bir başka deyişle hem Pasifik Savaşı hem de Büyük Doğu Asya Savaşı'ydı ona göre. Tabii bu dönem içerisinde Meiji 14 dediğimiz dönemde hükümet bir yandan bu hareketi bastırırken bir yandan da anayasayı ilan edip bir parlamenter sistem kuracağı sözünü veriyor. Çünkü farklı bir takım hareketler de bu dönemde mevcut. Mesela sosyalizm hareketi var, Asyacılık hareketi var Japonya içerisinde. Burjuva devleti hareketi, emperyalizm yanlıları, şovanizm hareketleri yani aşırı milliyetçi hareketler var. Bu dönemi ifade edersek. Meiji restorasyonu esnasında Batı sömürgeciliğine direnme girişimi aslında özü itibariyle de Batı karşıtı bir restorasyon. Batılılaşmayı savunanlar az değildi ama bu kişiler de onu esasen Batı'yla savaşmanın bir yolu olarak tasavvur ediyordu. Ve birçok devrimci var tabii. Bu işte Takamori Saigo gibi ya da Çin edebiyatına ve yeni Konfüçyüsçülüğe Wang Yangming ekolü de deniyor. Dayalı devrimci idealleri olan insanlar da var. Bu devrimciler gerek kültürel kimlik, gerekse siyasal idealler açısından Batı'ya kafa tutacak bir Asya dayanışmasını hedefliyorlar. Bu arzu daha sonra Hindistan'ın bağımsızlık hareketine katılmış olan Kakuzo Okura'nın Asya tek ve birdir şeklindeki meşhur cümlesinde ifade bulacaktı. Yani Japonya'nın batılı güçlerden böyle bir büyük bir güç olarak çıkması birçok aslında Asyalı devleti de ilham veriyor devrim. Yani bu batılı sömürge güçlerine karşı savaşması için. Restorasyonun akabinde bu sorun Meiji hükümetinin içinde köklü bir karşıtlık olarak görüldü. Mesela Saigo Kore'nin fethedilmesi gerektiğini iddia etmişti ki bu iddia Japonya'nın emperyalist genişlemesinin açılış salvosu olarak görülür. Fakat illaki öyle olmak zorunda değildir. Saigo batılı güçlerce sömürgeleştirilmekten kurtarılması için Kore'nin kendi sınırlarını açıp modernleşmesi gerektiğini vurgulamıştı. Ama bunun da tabii ki Japonya bizatihi Meiji'de Asya ülkelerinin batılı güçlerin emperyalist denetiminden kurtulması yani Meiji devriminin ihracı bizatihi Japonya'nın savunulması anlamına geliyordu. Daha sonra Özgürlük ve Halkın Hakları Hareketi'nin eylemcileri arasından aynı bakış açısıyla Çin'de devrim yapılmasına katkıda bulunmak için bilfiil çaba gösterenler çıkacaktı. Yani Japonya'da bir batılılaşmanızı Meiji restorasyonu ilan ediliyor ve deniyor ki bu batılı güçlerin sömürgelerin altındaki Asya devletlerinde böyle bir şey mümkün değil. Yani bizim oraya bu ihraç yoluyla Meiji restorasyonunun gidilmesi gerekiyor ve bunu da Japonya yapması gerekiyor. Bu tabii ki bir yanılsama aslında. Özellikle 1877 Meiji 10'da Seinen Savaşı olayı olarak bilinen olayda ne oluyor? Kore'yi fethetmek gerektiği yolundaki düşüncesini reddediyor aslında Toshimichi ve Okubo ve Ito Hirobumi. Önceliğin devrim ya da Asya'nın kurtulması değil Japon devlet olduğuna inanıyor. Ve Meiji hükümeti Kore'ye birliklerini yollamış ve Saigo'nun Kore'nin fethedilmesine ilişkin fikrini birebir aslında hayata geçiriyor. Bu eylemler en sonunda Çin-Japon Savaşı'na 1894'te yol açıyor. O noktada Saigo bu tür emperyalizmin kurucusu olarak adlandırıldı. Japon emperyalizminin de kurucusu. Fakat Saigo tam ters bir açıdan da kurucu bir şahsiyet olarak anıldı. Ulusal haklara karşı halkın haklarının ve emperyalizme karşı Asyacılığın bir simgesi olarak da anıldı aslında. Japonya Asya'da bulunan bir ülke olmasına rağmen bir yandan sömürgeleştirilmekten kurtulmak ve bağımsız bir statüye kavuşmak için hızlı bir batılılaşmayı hedefliyor. Bir yandan da Asya'da emperyalist bir tutumda yayılmak için batılı güçlerle ittifaka giriyordu. Bu aslında çelişkinin ana noktalarını, bu tarihsel çelişkinin ana noktalarını da ifade ediyor. Asyacılık, Asya'nın kurtulmasını hedefleyen halkın haklarının bir uzantısı, emperyalizm ise Asya'nın denetimini hedefleyen ulusal hakların bir uzantısı olarak görülebilir elbette. Gergelerin bireyleri bu diyagramla tasarlanan uzamlara yerleştirmek zordur. Zira bireyler bu alanların birinden diğerine geçerek hareket eder. Modern Japonya'nın söylemsel uzamının bu kadar karmaşıklaşmasının sebebi ise işte budur. Yani aslında bunlar da yani bir halkın içerisinde de bir kafa karışıklığı var. O dönemin Japon halkının içerisinde. Yani aslında Japonya'nın bölgeyi emperyalistleştirmesini yani bölgeyi fethetmesini, işgal etmesini, Kore'yi ilhak etmesini ya da işte Tayvan'ı ilhak etmesini iç siyasette yansıması buraların özgürleştirilmesi ve bu özgürleştirilmenin de Asya ideali altında yapılması olarak süsleniyor halka. Ve halka bunun aslında Japonya'nın bunu yapmazsa diğer Asyalı devletler gibi Batı'nın bir sömürgesi haline geleceği korkusu yayılıyor. Bu söylem yayılıyor. Ve bu noktada tabii Japon halkı da kayıtsız şartsız buna kabul etmek zorunda kalıyor. O noktada 10-15 yıl önce halkın halklarını ilan edenler toptan ideolojik olarak çark etmiş ve çağın gerisinde kalmış bir teori diye nitelendirdikleri halkın hakları doktrinine burun kıvırmaya başladı. Yani artık Asyacılık yerine biraz böyle daha şovenizmin ortaya çıktığı bir ideal. Ve aslında şöyle diyebiliriz. Asyacılık hala devam ediyor ama biraz daha çünkü önceki şeyde neydi? Japonya buralara gelecek ve Meiji restorasyonunu buralara yani Meiji devrimini bu Asyalı devletlere ithal edecek yani ihraç edecek ve buralarda da bir devrim hareketi gerçekleştirecek. Ama daha sonra bu Asyacılık söyleminin altında bir Japon emperyalizmi ve bu toprakların sömürülmesi hareketine dönüşüyor. Özellikle bu 1929 ekonomik buhranından sonra da hız kazanıyor. Bu koordinatlar, yani şimdi burada Kojin Karatani'nin bize iz düşüm olarak verdiği şey, Showa dediğimiz, yani büyük buhrandan sonraki dönemde, Showa döneminde bu koordinatlar tekrarlanıyor. Yani Meiji döneminin aksine endüstriyel kapitalizm o zamanlara gelindiğinde çoktan kurulmuştu. Ancak sınıf çatışması açığa çıkmış ve emperyalizm daha da genişleme kat etmişti. Ve bu dönemde Marksistler de tabii var. Marksistler modern rasyonalizmi benimsemiş ve Asya'yı genel olarak geride kalmış ulusların temsilcisi gibi görmüşlerdi. Burada herhangi bir Asyacılık unsuru yoktu. Bir başka deyişle Marksistler kelimenin en geniş anlamıyla Asyalılıktan kurtulma kampının bir parçasıydı da aslında. Baskıyla karşılaşıp çark ettiklerinde pek çoğu yüzünü daha böyle Asyacılığa dönmüştü. Yani baktılar ki mainstream, yani kitlelerin benimsediği şey bu değil. Marksizm de Japonya içindeki ve Asya içindeki biraz daha Asyacılık idealiyle, Asya modeli bir Marksizmle söylemlerini çark ettiriyorlar diyebiliriz. Tabii ki bu iz düşümler, yani bu çark edişler dönemin topluluğuna göre sık sık tekrarlanıyor. Özellikle savaş sonrasındaki söylemsel uzam, yani Asya'yı ıskartaya çıkartan bir alandan kurtulmak, ister işgal ister kurtulma şeklinde olsun, Asya'ya müdahale etmenin yasaklanması savaş sonrasındaki söylemsel uzama hakim olmuştur. Aslında Japonya fiiliyatta Asya'ya savaş öncesi dönemden daha çok müdahale etmiş ve oradaki ekonomik denetimini genişletmiştir. Fakat söylemsel uzam çerçevesinde sol taraf bilinç düzeyinin altına yerleşmiştir. Yani bu dönemde mesela işte Showa dönemi, 1970'lerin ekonomik kalkınması bağlamında, yani savaş sonrası Japonya'da benliğin yok olduğu olgusuna hayli değer veriliyordu. Japonya tam da bu sayede öncü, hiper batılı bir tüketim ve enformasyon toplumu olabilmişti. Gerçekten de benlik, özne ya da kimlik yoktu ama herhangi bir sarsıntıya mahal vermeden ya da herhangi bir karışıklığa yol açmadan her şeyi özümseme yetisi olan yüklemsel bir kimlik vardı. Bu birazcık bize aslında Nishida Kitaro'nun da yüklemsel, yani ben bir yerim felsefesini, boşluk felsefesini hatırlatıyor. Hatırlayacağınız üzere podcastlerden. Bu dediğimiz gibi Nishida'nın içinde imparator sisteminin özünü tespit ettiği yüklem mantığı ya da yer mantığıydı. Bu bakımdan 1970'ten sonra Showa ve Meiji unutulup Japonya dünya çapında bir eş zamanlılık içinde var olmaya başladığında yapısal olarak işlemeye başlayan şey sıfır derece göstergesi olarak imparatorun da aslında ta kendisiydi. Şimdi buraya kadar ne demek istiyorum? Yani baktığımız zaman Meiji döneminde bir restorasyon oldu. Bir batılılaşma yaşandı, değil mi? Ve bu dönemde yaşanan olaylara baktığımız zaman bir batılılaşma var. Ve bu batılılaşmanın ardından bir zuhur eden tekrar bir Asya modeli. Asyalılaşma ve Japonyalaşma var. Yani Japonlaşma var. Tekrar bir yerelin keşfi var. Ve bu Showa döneminde ortaya çıkıyor. Ama daha sonra tekrar İkinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesiyle birlikte ve Amerika'nın Japonya'yı işgaliyle birlikte tekrar ikinci bir globalleşme, ikinci bir batılılaşma var. Amerikanlaşma biraz daha bu batılılaşma tabii. Avrupa'nın dışında bir batının ikracı var ve yine aslında Showa 70'lere geldiğimizde, yani 1950 ile 70'ler arasındaki 20 yıldan sonra Japonya tekrardan dünyada çok önemli bir yere, ikinci ekonomik güce yükseliyor. Aslında savaş sonrasında yitirdiği prestijini artık Amerika'nın bile ekonomik olarak korktuğu bir konuma yükseltince kendini tıpkı Meiji restorasyonunda yaşandığı gibi 5 büyük güç arasına girdiği gibi tarih tekerrür ediyor. Ve 1970'te Japonya tekrardan ekonomik olarak ikinci sıraya yükseliyor ve aslında 70'lere geldiğinde Japonya çok batılılaşıyor ve aslında 70'lere geldiğinde o insanlar Meiji'nin restorasyonu, post Meiji dediğimiz dönemdeki hissiyatı yaşıyorlar. Tekrardan bir Japonya'nın öznenin keşfi var. Yani tekrar bir Japonluğa dönüş var. Yani eğer diyor Showa Meiji'yi tekrarlıyorsa, yani dediğimiz gibi bu 70'lerde olan şey post Meiji'nin tekrarıysa, Showa 45'ten sonraki dönemde Meiji 45'ten sonraki dönemin, yani Taisho'nun tekerrürüdür. Yani burada şöyle bir şey var. Eğer diyor bu dönem yani Showa dönemi Meiji döneminin bir tekrarıysa, Meiji dönemindeki batılılaşmanın vesaire bir tekrarıysa, Meiji 45'ten sonraki dönemin yani Meiji 45'ten sonraki dönemin tekrarı da Showa olması. Yani Showa 45 olması gerekiyor. Burada diyor bir tarihsel iz düşüm var. Mesela fiilen Showa 39'da Tokyo Olimpiyatları'nın Japonya'da canlandırılması önemliydi bu dönemde. Showa 39'da Showa fiilen son bulduysa, Meiji'nin de 37'deki Rus-Japon Savaşı'yla bitmiş olduğu söylenebilir. Nitekim Rus-Japon Savaşı'ndan sonra kurmaca eser yazmaya başlayan romancı Natsume Soseki, o zamana kadar doğalcılığın hakimiyetindeki çağdaş edebiyat dünyasına bir başka çağdan gelmiş biri olarak görünmüştü. Bu ne demek oluyor? Aslında şimdi dediğim gibi dönemlerin kendine ait bir ruhu var aslında burada. Ve Meiji bitmesine rağmen, yani Meiji restorasyonu bitmesine rağmen, o dönemin ruhu bitmesine rağmen, yani Rus-Japon Savaşı kazanıldı ve Meiji'nin aslında bitmesi gerekiyordu Meiji 37'de, ama bu devam etti. Aynen Showa'da olduğu gibi, yani Showa döneminde imparator baştayken ne olmuştu? İkinci Dünya Savaşı yaşandı. Yani Japonya çok büyük bir yerden en alt seviyeye düştü. Ama Showa dönemi aslında diyor yazar, Showa dönemi söylemsel olarak Japonya İkinci Dünya Savaşı'nı yitirdiği zaman bitmiş olması gerekiyordu. Ama Showa 39'da, yani bitmesi, son bulması gerekirken bu devam etti maalesef diyor. Devamında işte insanların, Japon insanlarının ve Japon yazarlarının aslında o dönemin ruhunu, yani kağıt üzerinde evet Showa dönemini yaşıyorlar. Ama Showa dediklerinde aklına gelen şey ülkenin yükselişi, yani 1945 öncesi Japonya akıllarına geliyor. Tıpkı Meiji döneminde yaşayan entelektüellerin post Meiji döneminde ilk dönem Meiji döneminin, yani modernleşmenin olduğu dönemi hatırlamaları gibi. Ama kağıt üzerinde ve resmi olarak imparator tahta ve devam ediyor. Bu yazarlarda bir tür tarih bunalımına ve tarihsel uzamda algılayışlarında bir sapmaya yol açıyor. Bu çok önemli. Buradan bir not bırakmış olalım ve bunu aklınızda tutun. Ve Soseki daha sonra yazdığı kitaplarda özellikle Japon edebiyatı yerine Doğu edebiyatı tabirini kullanmaya başlıyor. Bu da aslında Taisho dönemindeki entelektüellerin gözünde Doğu ve Batı ve Japonya arasında Soseki gibi Meiji entelektüellerin başını ağrıtan türden niteliksel fark ve gerilimler yoktu. Sadece niceliksel farklar vardı. Yani mesela Meiji dönemini görmüş bir Soseki gibi bir yazarın ömrünün son yıllarına yakın bir dönemde böyle bir eseri, yani Japon edebiyatı yerine Doğu edebiyatı şeklinde yazmasının nedeni aslında kendi tasavvur ettiği Japon edebiyatının aslında geride kalması ve Bunun Meiji'yi hatırlatan, yani o dönemdeki ne diyelim, o dönemi çağrıştıran şeyleri hatırlatmasından dolayı ileri geliyordu. Ama Taisho'ya kadar geldiği dönemde Japon edebiyatı gelişti, farklılaştı ve artık bir Doğu edebiyatı kategorisine onun için yükselmişti. Ve bu aslında diğer Japon entelektüellerle arasında da bir çizgi oluyor, daha genç entelektüellerle. Çünkü onlar Japon edebiyatı tarihi şeklinde kullanıyor. 1908'deki Rus-Japon Savaşı'na doğru giden dönemde dünya ölçeğinde bir eş zamanlılık bilinci yoktu. Çünkü yüz yüze gelinmekte olan şey tam da buydu. Savaş Asya'daki ülkelerde, yani Rus ve Japonya'da ve dünyanın batı tarafından sömürgeleştirilen diğer yerlerinde eş zamanlı bir etki yaratmıştı. Batılı olmayan bir ülkenin Rusya gibi büyük bir gücü mağlup edebilmesi şaşılası bir olaydı. Fakat sonrasında Japonya'nın kendisi batılı güçler arasına birinci sınıf bir ulus sıfatıyla katıldı. O noktada Meiji dönemindeki dış gerilim ve Asya ile dayanışma hissi artık kaybolmuştu. Japonya'nın Taisho dönemi savaşında, yani 1. Dünya Savaşı'nda bu tür bir eş zamanlık gerilimi yoktu. Başka bir kıyıda gerçekleşen uzak bir olaydı bu. Japonya karışmadığı bu savaştan nemalanmış ve savaşın Avrupa'da yarattığı feci etkiyi yaşamamıştı. Dahası Japonya Asya'ya karşı batılı bir emperyalist güç gibi davranmıştı. Fakat aynı oranda dünya ölçeğindeki eş zamanlık bilinci ve ırksal bir bakış açısı ülke içinde güç kazanmış, yabancı kültürden bağımsız olarak var olan Japonlara has şeyler de vurgulanmaya başlanmıştı. Yani bir 1. Dünya Savaşı'yla birlikte ve Japonya ona katılmamıştı. Bu diyor, Batılıların savaşı, bizim değil, ama bundan da nem alıyor ve artık ülke içerisinde bir Japonya vurgusu var. Yani bu da edebiyat alanında bu eğilim Ben romanın, yani Watakushi Shosetsu hakimiyetiyle de temsil buluyor. Mesela Taishovari Şeyler isimli kitabıyla Japonya ile Batı arasındaki gerilim Rus-Japon Savaşı'nın ardından yumuşamaya başlayıp Japonya Asya'dan ayrı olduğu iddia edildikten sonra kendinden memnun bir ulusal bilinçten doğmuştu. Gerek Yukichi Fukuzawa'nın Asya'yı Terk Etmek Üzerine adlı kitabının 1885'te, gerekse Okakura'nın Ideals of the East'in, yani Doğu'nun idealleri 1903, bu kendinden memnun bilincin ortaya çıkmasından önce var olan gerilim içinde yazıldığını belirtmek gerekir. Fakat her ikisi de Taisho döneminin ardından farklı bir anlama bürünür. Örneğin Okakura Rus-Japon Savaşı'ndan önce İngilizce kaleme aldı Ideals of the East'te şöyle söylüyor. Kesintiye uğramamış egemenliğin eşsiz lütfu, fethedilmemiş bir ırkın gururla kendi kendine yetmesi ve bir adada yaşamanın doğurduğu tecrit sayesinde ataların fikir ve üçgüdülerin genişleme pahasına korunması Japonya'yı Asya düşüncesi ve kültürün gerçek kaynağı haline getirmişti diyor. Ve bu sözü çok önemlidir. Dolayısıyla Japonya bir Asya medeniyeti müzesidir. Hatta müzeden de fazlasıdır. Çünkü ırkın müstesna dehası onu yeniye eskiyi yitirmeden kapılarını açan, yaşayan adeviyatacılığın ruhuyla geçmişin ideallerinin tüm safhalarını bulunmaya sürükler. Böylece Japon sanatının tarihi Asya ideallerinin tarihine, birbiri ardına gelen her doğu düşüncesi dalgasını ulusal bilince vurdukça kendi kum dalgacılığını bıraktığı sahile dönüşür. Yani diyor ki Japonya bir ada ülkesi ve bu bize büyük bir avantaj sağladı. Çin'den gelen ilimler, sanatlar, Kore'den gelen ilimler, sanatlar ve bunun yanında batıdan gelen teknoloji Japonya'da yıllar boyunca harmanlandı ve bu harmanlanma neticesinde Japonya hem kendi özünü korurken hem de diğer medeniyetlerden beslendiği ve burası diyor öyle bir yer oldu ki Japonya'nın bir aslında Asya medeniyeti müzesine dönüşmesine sahne oldu. Bu yüzden bir Japon merkezci bir söylem de gelişmiş oldu. Bu tür bir anlayış yabancı karşıtı bir milliyetçilikle de tabii ki bağlantılı değil. Onun yerine Japonya'yı bir Asya dayanışması içine yerleştirmeye dönük bir çabayı temsil ediyordu. Ancak bu kitap alındığı Taisho döneminde geldiğimiz zaman, yani Meiji döneminde yazılan bir kitap, Taisho döneminde okuyucu kitlesine ulaştığında bilinçler daha farklı olduğu için, tarihsel algı artık daha milliyetçi olduğu için bu birazcık bir superiority, yani üstünlük hissi yaratıyor ve daha emperyal bir hissiyat doğuruyor. Aslında bu kitap Asya'nın bağımsızlığı için ve dahası Asyalılar ve Batılılar için yazılmıştı. Yıllar sonra da tabii ki Japonca'ya çevrilince de bu özellikle de Batılılar yerine, pardon, Asyalılar yerine Japon milliyetçilerin de kendi söylemleri içerisinde çok önemli bir yer aldı. Mesela bunun yanında mesela Taisho döneminde önemli bir yazar olan ve bizim de aslında ileriki podcastlerde konuşacağımız felsefeci Tetsuro Watsuji diyor ki her ne kadar Budizm Japon kültüründe yarattığı büyük etkiyi Budizm'in Japon kültüründe yarattığı büyük etkiyi temsil etse de Watsuji Japonya'da Budizm'in hala yabancı bir düşünce olarak görülmesine odaklanmıştı. Bunu Hristiyanlığın Avrupa'daki alımlanışıyla karşılaştırıyordu. Hristiyanlık Germen halklara yabancı bir düşünüş şeklindeydi. Ama daha önce var olan Hristiyanlık dışı inançları bastıracak şekilde alımlandığından dolayı yabancı bir şey olarak düşünülmemişti. Yani Budizm'in ithal edilir edilmez Japonya'da kök salmış ve yerli toprakta çiçek atmıştı. Watsuji bu fenomeni şöyle açıklar. İnsanlar Buda'nın sofu takipçileri olmak için kendi tanrılarına duydukları imanı bırakmaları gerektiğini hissetmediler diyor Japonya'da. Günümüzde hala apaçık görüleceği gibi sofu takipçilerin hem kami, yani Şintoizm'de tanrılar anlamına gelen tanrı ve tanrılar, kami hem de Buda'ya tapmalarında bir çelişki yoktu. Keza bugün modern Japonya'da da böyle. Bu belki imanda tamlık yokluğu olarak görülebilir. Hal böyle olunca Japonların Budistleşmesi, Budizm dışı unsurların toptan reddini simgeleyen bir din değişimine yol açmamıştı. Daha ziyade Japonlar Budizmi kendilerine ait kılmıştı. Bundan dolayı Budizm uzun yüzyıllar boyunca Japon kültürünün canı kanı olmuşsa da hala yabancı bir düşünce olarak görülebilmektedir. Diğer Asyalı ülkelerin aksine Japonya, Batılılaşmayı Meiji Restorasyonu'ndan sonra hiç direniş göstermeden benimsemişti. Fakat Rus-Japon Savaşı'ndan sonra insanlar Japon kültüründe bir kimlik temeli aramaya koyuldu. Çünkü artık Batı ile rekabet edebiliyorlardı. Ne var ki böyle bir kimlik Batı düşüncesini reddi ve örneğin Budizm ya da Şinto'nun ikamesi olamazdı. Öz kimliğin temeli Budizm'in bile yabancı bir düşünce olarak görülmesini sağlayan belirli bir düşünüş olmalıydı. Daha doğrusu Batı düşüncesinin kendi başına yabancı bir düşünce olarak kabul edilebildiği bir yer olarak olmak durumundaydı. Okakura'nın bir depo ya da müze olarak Japonya şeklindeki tasavvuru bu bağlamda hiç sıkıntı yaşamadan dışarıdan her şeyi kabul edebilen bir hiçlik yeri olarak yeniden biçimlendirilmişti. Burada kalalım ve son podcast'e kadar bunları bir düşünelim. Biraz ağır bir konu olarak gelebilir ama bence gerçekten çok fazla üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Japonya'nın tarih algısı. Bu bölümde de Japonya'nın çeşitli dalgalar içerisinde, yani bir dönem batılılaşıyor, bir dönem yabancı bir düşünceyi kendine alıyor. Tıpkı bir yer, tıpkı bir lokus gibi kendi süzgecinden geçiriyor ve onu kendileştiriyor. Ama daha sonra bir bunalım içerisinde kendini tekrardan kendi içerisinden çıkartıyor. Ve bu dalgalanış dönemleri de aslında bir tarihsel tekerrüre denk geliyor. Anlattığım gibi Showa, Meiji, Taisho dönemleri gibi bu dönemlerde de bir yansıma buluyor. son bölüm olacak gelecek podcast. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer bölümde görüşmek üzere.